Ayrım 35.
Sayfa 362. Ancak İslam'da uzun hiçbir anlamı yoktu. Bir alıntı. İbranice'de uz güç anlamındadır. Sağlık eski bakanlarından Behçet Uz'da bu soyadına rastlıyoruz. Uzan bir türev mi bilemiyorum ancak aynı sözcüğün İbranice'de oz olarak yazılıp okunduğunu biliyoruz. Bu sözcükle yapılan migdal oz bilinen bir tamamlamadır. Çünkü Köprülü Ahmet Paşa Osmanlı düzeninde isyan etmiş sayılan Sabetay'ın başını vurdurmayıp zindana atmakla birlikte hemen rahat bir bölmeye geçirilmesine izin veriyor ve buraya Sabetay Sevi taraftarlarını kabul edecek konfora kavuştuğu için kuvvet kalesi anlamında migdal oz deniyor. Oz daha yaygındır. Oz dilimizde genellikle öz olarak biliniyor ve tek başına soyadı olabiliyor veya soyadına giriyor. Özerman soyadını biliyoruz. Yalçın Küçük Tekelistan 2002 sayfa 58. Evliyazadeler soyadı olarak Evliyazade'yi seçti. Bu istisnaydı. Zade ile biten ünvanlar çoğunlukla oğlu ekini aldı. Ancak Mustafa Kemal İzmirli Evliyazade ailesine Zadeli soyadı kullanma izni verdi. Niye onlara böyle bir ayrıcalık tanındığı bilinmiyor. Evliyazadeler Mustafa Kemal'e artık mesafeli davranıyorlardı. Evliyazade Refik Efendi'nin belediye başkanlığını istememesi, Doktor Nazım'ın idamını istemesi nedeniyle Mustafa Kemal'e soğuktular. Örneğin, bir gün İzmir'de jiroların yatında ilginç bir olay meydana geldi. Alman film yıldızı Marlene Dietrich'e benzeyen genç kıza Mustafa Kemal "Siz kimin kızısınız?" diye sordu. Yanıtı duyunca kısa bir şaşkınlık yaşadı. Genç kız biraz daha sesini yükselterek "Astırdığınız Doktor Nazım'ın kızı" dedi. Bu hiç beklenmeyen yanıt yaptı herkesi şoke etti. Doktor Nazım'ın kızı Sevinç apar topar bir kameraya gönderildi. Mustafa Kemal hüzünlenmişti. Tekrar soyadı meselesine dönelim. Naciye Hanım eşinin soyadını aldı. Yemişçizade, Yemişçibaşı oldu. Artık hayatta olmayan Gülsüm Hanım'ın gelin gittiği Giridizadelerin bir bölümü Akça, diğer bir bölümü ise Kara Osmanoğlu soyadını aldı. Gülsüm'ün tek oğlu Giridizade Kemal, Evliyazade Refik Efendi'ye Evliyazade soyadını almak için ricada bulundu. Kabul edildi. Giridizade Kemal, Kemal Evliyazade oldu. Burada yine acı bir ayrıntı yazmak zorundayım. O günlerde Refik Evliyazade'nin evinde sadece kızı, Doktor Nazım'ın eşi Beriya sinir hastası değildi. Kemal Evliyazade de Beriya kadar olmasa da akıl hastasıydı. Konağın alt katında yıllarca tek başına bir hayat süren Kemal Evliyazade uzun bir yaşam sürdü. Evliyazade soyunu sürdüren Refik Efendi artık Refik Evliyazade olmuştu. Bey ve efendi ayrımı artık tarihe karışmıştı. 17. Bölüm 30 Ağustos 1934 İstanbul. Davetiyeyi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği dağıttı. Dipnot: O dönemdeki adı Riyaset-i Cumhur Umumi Katipliğiydi. Hariciye vekilinin kerimesi Emel Hanım ile sefaret katiplerinden Fatin Rüştü Bey'in evlenmeleri münasebetiyle Ağustos ayının 30. Perşembe günü saat 22'de Dolmabahçe Cumhuriyet Sarayı Muayyede Salonu'nda yapılacak kabul törenini onurlandırmanızı arz ederiz. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın kızı Emel ile Dışişleri Bakanlığı meslek memuru Fatin Rüştü Zorlu'nun düğününün onur konuğu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Evliyazadeler yıllar sonra ilk kez bir düğünle yine yan yana gelmişlerdi. Zaman Doktor Tevfik Rüştü Aras'a duyulan kızgınlıkları azaltmıştı. Ancak yine de gelinin dedesi Refik Evliyazade Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile sadece tokalaşmış, sohbet etmemişti. Refik Evliyazade yaşamı boyunca Mustafa Kemal hakkında ne olumlu ne de olumsuz söz sarf etmeyecekti. Mustafa Kemal düğünü gelin Emel Aras'la dans ederek başlattı. Genç çiftin bir yıl önce yapılan nişanı 29 Ekim 1933 tarihine yani Cumhuriyet Bayramı'na tesadüf ettirilmişti. Ankara Palas'taki törende yine Atatürk bulunmuş ve yüzükleri takmıştı. Hatta yüzük takma töreni biraz da sorunlu geçmişti. Fatin Rüştü Zorlu nişan yüzüklerini evde unutunca davetler arasından iki yüzük bulunup nişanlıların parmaklarına geçirilivermişti. Nişan töreninde Cumhurbaşkanı Atatürk Emel Aras'a altın bir iğne takmıştı. Düğündeki hediyesi ise sade bir broştu. Atatürk'ün hem nişanda hem de düğünde bulunmasının nedeni Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras'a ve ailesine çok yakın olmasıydı. Bu öylesine bir yakınlıktı ki Doktor Tevfik Rüştü Aras kızını evlendirmek için Atatürk'ten izin almıştı. Tabii Atatürk'ün damadı beğenmesi gerekiyordu ki o da kolaylıkla halledilmişti. Mustafa Kemal evliliğe hemen onay vermişti ama Emel Aras'ı ikna etmek zor olmuştu. Düğüne dönmeden önce iki gencin evlenmelerine neden olan olayları anlatmak gerekiyor. Her şey bir yıl önce Ankara'da Almanya Büyükelçiliği'nin verdiği bir resepsiyonda başladı. Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın eşi Evliyazade Makbule Hanım'ın dikkatini, görgüsü artsın diye bu tip davetlere gönderilen genç diplomat adaylarından biri çekti. Fırsat yaratıp yanına gitti, sohbet etti. Makbule Hanım kararını o günkü davetle verdi. Kızını bu genç diplomatla evlendirecekti. Araştırdı ve damat adayının adının Fatin Rüştü Zorlu olduğunu öğrendi. Makbule Hanım niyetini Ankara'daki en yakın dostu Mustafa Atıf Bayındır'ın eşi Ruhiye Hanım'a anlattı. Makbule Hanım ile Ruhiye Bayındır dost olmalarının yanında akrabaydı. Mustafa Atıf Bayındır Rodosluydu ve Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın babası Hacı Rüştü Paşa'nın kardeşinin oğluydu. Yani Doktor Tevfik Rüştü ile Mustafa Atıf amcazadeydi. Tarım Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Atıf Bayındır amcazadesi Doktor Tevfik Rüştü Aras sayesinde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmişti. Ama bu siyasete ilk adım atışı değildi. Osmanlı Meclisi Mebusan üyeliği de yapmıştı. Dipnot: Mustafa Atıf Ruhiye Bayındır çiftinin 3 kızı vardı. Atıfa Hanım DP Milletvekili Hulusi Timur'la, Emel Hanım Büyükelçi Necdet Özmen'le ve Ümit Hanım Büyükelçi ve Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık'la evlendi. Ankara'da yeni yeni oluşmaya başlayan sosyetenin bu iki önemli hanımefendisi, Evliyazade Makbule Hanım ile Ruhiye Hanım, damat adayını sorup soruşturmaya başladılar. Onlara bu konuda en çok yardımı Ruhiye Hanım'ın yeğeni Sabri Bayındır yaptı. Sabri Bayındır, Fatin Rüştü Zorlu'nun yakın arkadaşıydı. Paris'te başlayan okul arkadaşlıkları kısa zamanda dostluğa dönüşmüştü. Bir anekdot daha vereyim. Sabri Bayındır, 1926'daki İzmir suikastına adı karışıp idam edilen eski Maarif Nazırı Ahmet Şükrü'nün oğluydu. Yani Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, 1926 idamlarında sadece bacanağı Doktor Nazım'ı değil, amcazadelerinden Ahmet Şükrü'yü de kaybetmişti. Bir ayrıntı daha vereyim. Sabri Bayındır, Doktor Nazım'ın kızı Sevinç'e aşıktı. Onun da evlenmeyi çok istedi ancak bu isteği tüm çabasına rağmen gerçekleşmedi. Sevinç'ten umudunu kesen Sabri Bayındır, Mısır Sarayı'ndan bir prensesle evlendi ve Prens Sabri unvanını aldı. Prens Sabri, Evliyazade ailesinin en yakın dostlarından biriydi. Ailenin neşe kaynağıydı. Bu bilgilerden sonra dönelim çöp çatanlık meselesine. Sabri Bayındır, yengesi Makbule Aras'ın düşüncesini arkadaşı Fatin Rüştü Zorlu'ya açıkladı. Fatin gülümsemekle yetindi ve konuyu hemen İstanbul'da yaşayan annesi Güzide Hanım'a açtı. Güzide Hanım önce şaşırdı çünkü oğlunu dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın kızı Bisan'la evlendirmeyi düşünüyordu. Dipnot: Bisan Kaya, diplomat Namık Kemal'in torununun oğlu İlhan Savut'la evlendi. 17 Şubat 1959'da Başbakan Adnan Menderes'i Londra'ya götürürken düşen uçakta ölen 14 isimden biri de İlhan Savut'tu. Güzide Hanım oğluna talip olan aileyi onun geleceği için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Oğluna evlenmesi için izin verdi, hatta biraz da teşvik etti. Erkek evindeki gelişmeler olumlu gözükürken kız tarafında kafalar karışıktı. Emel Aras, Fatin Rüştü Zorlu'yu uzaktan tanıyordu ve onunla evlenmek istemiyordu. Nedenini son derece açık ortaya koydu. Fatin yakışıklı, hırslı ve iddialı bir gençti. Etrafında çok kadın olabilirdi. Bunlarla uğraşmak istemiyordu. Ayrıca Fatin'in Dışişleri Bakanı'nın kızı olduğu için kendisiyle evlendiğini düşünüyordu. Tüm Evliyazade kızları gibi İngilizce ve Fransızca bilen Emel Aras'ı ikna etmek kolay olmadı. Makbule Hanım kızının en yakın arkadaşlarını devreye soktu. Emel Aras'ın Ankara'da en yakın arkadaşları Numan Menemencioğlu'nun yeğenleri Nevin ve Berin'di. Tüm dertlerini onlarla paylaşırdı. O günlerde günde 2 saat bu evlilik konusunu telefonda konuştukları oluyordu. Sonunda 1-2 ev partisinde yan yana gelen Fatin ile Emel birbirlerini ısındılar. Bu gelişmede Fatin Rüştü Zorlu'nun nükteli sözlerinin de hayli payı oldu. Evlenmeye karar verdiler. Soru: Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras dönemin en güçlü isimlerinden biriydi. Atatürk'ün en yakın arkadaşıydı. Araslar tek evlatları Emel'i daha mesleğinin başında olan Fatin Rüştü Zorlu'ya vermek için neden ısrarcı oldu? Tek neden olarak Fatin Rüştü Zorlu'nun yakışıklı olduğunu söylenmesi size inandırıcı geliyor mu? Bu evlilikte de bir sır var mı? Zorlu ailesini yıkan intihar. Evliliğe uzanan gelişmeleri aktardıktan sonra şimdi biraz da Zorlu ailesini yakından tanıyalım. Fatin Rüştü Zorlu'yu son olarak 40 günlük bir bebekken ailesiyle birlikte Midilli'ye sürgüne gittiği sırada bırakmıştık. Rus İbrahim Paşa'nın oğlu 2. Abdülhamid'in yaveri Rüştü Paşa bir yıl sonra eşi Güzide ve oğlu Fatin'le birlikte sürgünden döndü. Ama Rüştü Paşa bir daha asker ocağına adım atmadı. Güzide Hanım'a babası Hüseyin Rıfkı Paşa'dan yüklüce miras kalmıştı. Bu mirasın bir bölümüyle İstanbul Suadiye'de büyük toprak parçası aldılar. Rüştü Paşa at çiftliği kurmak istedi ama ömrü yetmedi. 1916'da vefat etti. Evin geçimi, çocukların geleceği Güzide Hanım'ın omuzlarına kaldı. Ailesi zengin olduğu için yoksulluk çekmedi. Kocasının ölümü değil ama Paris'ten aldığı bir haber Güzide Hanım'ı uzun süre kendine getiremedi. Paris'te okuyan oğlu Eftel karşılıksız bir aşkın kurbanı olmuş ve şakağına dayadığı tabancasıyla intihar etmişti. Güzide Hanım'ın bu ilk evlat acısı değildi. Oğlu Ender minik yaşında kuş palazından ölmüştü. Diğer oğlu İsmail Necat ise Galatasaray'da okurken menenjit olup hayata veda etmişti. Ve şimdi de Eftel kendi elleriyle yaşamına son vermişti. Hayatta iki oğlu kalmıştı. Rıfkı Zorlu ve Fatih Rüştü Zorlu. İkisi de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordu. İkisi de Galatasaray mezunuydu. Fatih Rüştü dışişlerine annesinin zoruyla girmişti. Üç ağabeyi gibi 6 yaşında Galatasaray'a kaydedildi. Okul numarası 64'tü, yatılıydı. Cılızlığı, yüzünün renginin solukluğu, avurtlarının çöküklüğü ve kemerli burnuyla pek dikkati çeken bir öğrenci değildi. Mahcup, sıkılgan, içine kapanık, az konuşan, yaramazlık yapmayan ve arkadaş edinmekte zorlanan bir öğrenciydi. Settar İksel, Şadi Kavur, Muharrem Nuri Birgi, Nurettin Vergin ilk arkadaşlarıydı. Dipnot. Bazı kitaplarda Büyükelçi Nurettin Vergin, Türkiye'nin en tanınmış siyaset sosyoloğu Profesör Nur Vergin'in babası olarak yazılmaktadır. Doğrudur, ancak üvey babasıdır. Profesör Nur Vergin'in babası Atatürk'ün çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'in oğlu 1912 Selanik doğumlu Mahmut Jonker'dir. Diplomat Mahmut Jonker İstanbul Park Otel'den atlayarak intihar edince Müşerref Hanım ikinci evliliğini Büyükelçi Nurettin Vergin'le yapmıştır. Özetle Atatürk'ün çocukluk arkadaşı yakın dostu Nuri Jonker, Profesör Nur Vergin'in dedesidir. Fransızcası iyiydi. Bunun nedeni Fransızcayı küçücük bir çocukken dadısından öğrenmiş olmasıydı. Küçük bir kusuru vardı. R harfini telaffuz edemiyordu. Sporda hayli başarılıydı. Gençlerde Türkiye eskrim birinciliği vardı. İyi yüzücüydü. Güzide Hanım yaz aylarında Büyükada'da köşk kiralıyordu. Fatin gün boyu denizden çıkmazdı. İyi yüzmesi ona sosyalleşmeyi de sağlamıştı. Rum ve Yahudi kızlar oldukça iyi yüzen Fatin Rüştü'ye yakınlık göstermeye başlamışlardı. Onun gönlü ise Supi Ziya Bey'in kızı Mihriman'daydı. 1926-1927 döneminde Galatasaray'dan mezun oldu. Ailenin diş doktoru Yahudi Sami Günzberg'e hayrandı. Bu hayranlık sonucu önce diş doktoru olmayı düşündü. Bu nedenle öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmeye karar verdi. Ama her kritik kararında olduğu gibi Güzide Hanım hemen devreye girdi ve oğlunu bu kararından vazgeçirdi. Güzide Hanım tıpkı ağabeyi gibi Fatih'in de diplomat olmasını istiyordu. Büyük oğlu Rıfkı Zorlu o yıl Fransa'nın Grenoble şehrinde siyasal bilgiler okumuş ve ardından sınavı vererek Dışişleri Bakanlığı'na girmişti. Güzide Hanım çocuklarının rotasını çizmişti. Fatih Rüştü de Dışişleri Bakanlığı'na girecek ve diplomat olacaktı. Öyle de oldu. O da Paris'e gitti, önce siyasal bilgiler okudu. Ama ağabeyi gibi derslerinde pek başarılı değildi. Nurettin Vergin ve Muharrem Nuri Birgi ile aynı evde kalıyor ve bol bol geziyordu. Paris gece hayatı derslerinde başarılı olmasını etkiledi. Ancak zorlukla da olsa okulu bitirdi. Ardından Muharrem Nuri Birgi ile birlikte Cenevre'ye hukuk okumaya gitti. Fatin Rüştü Zorlu okulu bitirip Türkiye'ye dönünce 21 Kasım 1932'de görev almak için Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Kabul edildi, sınavları başarıyla verdi. İlk görevi Siyasal İşler Dairesi'nin 1. Şubesi'ne katiplik oldu. Bedirhanlarla akraba. Bir ayrıntı daha yazmama izin verin. Aile neden Zorlu soyadını almıştı? Fatin Rüştü Zorlu'nun dedesi Rus İbrahim Paşa Osmanlı'ya sığınınca Yusuf Elili Zor Derebeyi Ali Paşa'nın kızıyla evlendirildi. Zor Ali Paşa da tıpkı Rus İbrahim Paşa gibi sonradan Müslümanlığı seçmişti. Parantez, Fatin Rüştü Zorlu'nun Bedirhan aşiretinin akrabası olduğu bazı yayın organlarında yazılmıştır. Doğrudur. Bu akrabalığın kökeni şudur. Rus İbrahim Paşa'nın kayınpederi Zor Derebeyi Ali Paşa'nın eşi Bedirhanların kızıdır. Yani Rus İbrahim Paşa'nın kayınvalidesi Bedirhanlardandır. Ayrıca Rus İbrahim Paşa oğlu Ömer'i de Bedirhanların kızı Belkıs Hanım'la evlendirdi. Yani Fatin Rüştü'nün amcası da Bedirhanların kızıyla evlidir. Bu evlilikten 3 kız doğdu. Celile, Mevhibe ve Perihan. İlginçtir, üçü de kocalarına Zorlu soyadını kabul ettirdiler. Celile, Muzaffer Zorlu çiftinin kızı Semiramis Zorlu, dünyaca ünlü bir heykeltıraştır. Dipnot, dünyanın en büyük deniz kabuğu koleksiyonunun sahibi Celile Zorlu'ydu. Bu koleksiyonu yeğeni Aslan Yener'e bıraktı. O da Beykoz Su Ürünleri Müzesi'ne bağışladı. Bedirhanların Kürt olduğunu bilirdik. Son yıllarda başta Profesör Yalçın Küçük olmak üzere bazı araştırmacılar ailenin Yahudi kökenli olduğunu iddia etmektedir. Bedirhanlar arasında çok sayıda ünlü sima vardır. Rauf Orbay'ın kız kardeşi Melike Hanım bu aileye gelin gitmiştir. Melike Hanım'ın kızı ise ünlü senarist Atıf Yılmaz Batıbekir'in eski eşi Ayşe Şaşa'dır. Yahudi bakıcının elinde büyüyen Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu Ayşe Şaşa, bugün çileli hayatına son verip kapanmış ve Nakşibendi Şeyhi Profesör Esat Coşan'ın müridi olmuştur. Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, Türkçe İbadet kitabını yazan tarihçi Cemal Kutay, kızı Süreyya İnci tanınmış Yahudi fotoğraf sanatçısı Maurice Macaro ile evlidir. Dışişleri Bakanı Emre Gönensay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Cüneyt Zabzu, yazar Musa Anter ve yazar Cenap Şahabettin bu aileye mensuptur. Bu kadar bilgi bombardımanı altında biz tekrar Emel Aras, Fatih Rüştü Zorlu çiftinin 30 Ağustos'taki düğününe dönelim. İki aile tam kadro düğündeydi. Erkeklerin tümü frak, kadınlar ise siyah gece elbisesi giymişti. Güzide Hanım gelinine kıymetli taşlarla süslü büyük bir broş hediye etti. Ancak broş o kadar ağırdı ki gelinin elbisesini yırttı. Emel Hanım bu değerli hediyeyi ömür boyu takamadı ve hep evinde saklamak zorunda kaldı. İkinci Mahmut zamanı yadigarı altın kaplama tabak ve çatal takımlarını sıralandığı, çiçeklerle süslü bir baştan bir başa uzanan bir büfe, iki köşede iki ayrı caz, İstanbul'un en seçkin kişileriyle İstanbul'da bulunan kalbur üstü Ankaralılardan oluşma bir çağrı kalabalığı. Vakit ilerliyor, başlar dumanlı, çağrılılardan tanıştırıldığım bir hanımla dans ettik. Biraz hava almak için rıhtımda dolaşmak üzere bahçeye çıkacağız. Dışarki salonda kulak kesilmiş bir grup görerek durduk. İçlerinde Moskova Büyükelçisi Vasıf Bey'i, Çınar, seçebiliyorum. Ortada Yahya Kemal Bey atlı, çevresini saran hayranlarına şiir söylüyor. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Ağır bariton sesle kimi heceleri üzerinde özellikle durup uzatarak. Ünlü ozanı ilk kez dinliyorum. Haldun Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken, 1995, sayfa 78. Gece yarısından sonra Atatürk salonun ortasına geldi. Konuklar hemen etrafını çevirdi. Bir kadın bağırarak şiir okumaya başladı. Ama şiirin uzunluğu Atatürk'ü sıktı. Devreye hemen Fatih Rüştü Zorlu'nun akrabası, Moskova Büyükelçisi Vasıf Çınar girip kadını uzaklaştırdı. Atatürk İktisat Bakanı Celal Bayar'ı yanına çağırdı. Türkiye ekonomisiyle ilgili birkaç soru sordu. Celal Bayar ceketinin cebinden hiç eksik etmediği siyah kaplı defterine bakarak soruları tek tek yanıtladı, terledi. Dipnot: Celal Bayar o tarihlerde Türk bayrağındaki ay yıldızı şarklılığın, geriliğin belirtisi olarak görüp partinin altı okunu milli bayrağımız yapalım diyecek kadar ilericiydi. Bedi-i Faik Matbuat Basın Derken Medya 2002 Cilt 3 Sayfa 140. Bir dönem omuz omuza çalışacak Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu kim bilir belki de ilk kez bu düğünde yan yana gelmişlerdi. Atatürk düğüne ağırlığını koydu. Düğünün sonuna doğru davetliler hep birlikte dağ başını duman almış diye başlayan gençlik marşını söylediler. Finali Deniz Kızı Eftalya yaptı, Yalova'nın Şen Bülbülü. Dipnot: aradan bunca yıl geçmesine rağmen bugün bile coşkuyla söylediğimiz gençlik marşının müziği bir İsviçre okul şarkısından alınmadır. Söz yazarı ise şair Ali Ulvi Elöve'dir. Mustafa Kemal ile aynı yerde Selanik ve aynı yıl 1881 doğan Ali Ulvi 15 Ağustos 1975'te vefat etmiştir. Üsküdar Bülbül Deresi mezarlığındaki aile mezarlığına defnedilmiştir. Önce iç güveysi oldu. Fatih Rüştü Zorlu belki de ilk o gece nasıl bir aileye damat olduğunu yakından gördü. Kendisini nasıl bir geleceğin beklediğine ilk o gece şahit oldu. Dışişlerinin sıradan bir memuru birdenbire üst düzey siyasetçilerin ve bürokratların saygı gösterdiği biri oluvermişti. Çevresi değişecekti. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde sık sık görülmeye başlanacak, bakanlarla arkadaşlık kuracak ve büyükelçi davetlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olacaktı. Evliliğinin ilk günlerinde eşiyle birlikte kayınpederinin dışişleri konutunda kaldılar. Ancak annesi Güzide Zorlu bu durumdan rahatsızdı. Oğluna hemen Bahçeli Evler semtinde müstakil bir bahçeli ev aldı. Oğluna iç güveysi denilsin istemiyordu. Biliyordu ki eşine yıllarca böyle bakılmıştı ve Rüştü Paşa dışarı vurmasa da bu duruma hep üzülmüştü. Fatih Rüştü Zorlu 1934-1935 döneminde askerlik görevini Halıcıoğlu İhtiyat Sabit Okulu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Süvari Bölüğü'nde yaptı. 30 Ekim 1935'te terhis olunca Dışişleri Bakanlığı siyasi dairesindeki görevine döndü. Bir yıl sonra hukuk müşaviri muavini oldu. ve dışişleri kariyerindeki en önemli görevini 22 Haziran o 20 Temmuz 1936 tarihleri arasında İsviçre'de Montreux Sözleşmesi görüşmelerine katılarak yaptı. Boğazlarla ilgili kararların alınacağı bu önemli görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras Başkanlığındaki heyet temsil etti. Heyet kalabalıktı. Londra Büyükelçisi Ali Fethi Okyer, Paris Büyükelçisi Suat Lavaz, Dışişleri Genel Sekreteri Numa Menemencioğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Asım Gündüz, Milletler Cemiyeti'nde Türkiye Daimi Temsilcisi Sivas Milletvekili Necmettin Sadak, Roma Büyükelçiliği Deniz Ateşesi Binbaşı Fahri Korutürk. Heyetin Genel Sekreteri Cevat Açıkalın, Fatin Rüştü Zorlu'nun heyetteki ünvanı ise Büyükelçilik Sekreteriydi. Dipnot: Cevat Açıkalın Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın küçük kardeşi Uşakizade Rukiye Hanım'la evliydi. Lozan'dan sonra en önemli sınav Montreux'de verilecekti. Türkiye, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın denetimini Boğazlar Komisyonu'ndan alıp kendisine verilmesini ve Marmara ile Ege Denizi'ndeki adaların silahlardan arındırılmasını istiyordu. 20 Temmuz'da görüşmeler bittiğinde başta Ankara olmak üzere Türkiye'de bayram havası esti. İsteklerin hemen hepsi kabul edilmişti. Dışişleri Bakanı Dr. Aras tüm heyet üyelerini takdirname ile ödüllendirdi. Kendisine ve damadı Fatin Rüştü Zorlu'ya en büyük hediyeyi kızı Emel verdi. Montreux görüşmeleri sırasında İsviçre'nin Leman Gölü kenarındaki küçük bir kasabada doğum yaptı. Bir kız çocukları olmuştu. Söylenenlere göre Dışişleri Bakanı Dr. Aras Montreux görüşmelerindeki diplomatik zaferi simgelesin diye torununa Sevin adını verdi. Sevinç, Sevin, Sevim. İsterseniz biraz Evliyazade ailesine dönelim ama önce sır çözmeye yarayan sorular. Doktor Aras'ın torununa Sevin adını vermesiyle Doktor Nazım'ın kızına Sevinç adını koyması arasında bir ilişki var mıdır? Birkaç yıl sonra Refik Evliyazade Necat'tan sonra diğer oğlu Ahmet'i de evlendirdi. Gelinin adı Sevim'di. Sevinç, Sevin, Sevim. Tesadüf mü? Sabetay Sevi ismiyle bir ilgi kurulması çok mu abartılı olur? Neyse, yeri gelmişken Evliyazade'nin bir oğlundan bahsedelim. Ahmet Evliyazade'nin eşi Sevim'in annesinin adı Nefise Samiye, babasının ise Zühtü Bey'di. Annesi ikinci evliliğini ünlü jinekolog doktor Mahmut Bayata ile yapmıştı. Sevim ile Ahmet arasında 15-20 yaş fark vardı. Ahmet Evliyazade 1903 doğumluydu. İzmir Kızılçullu Amerikan Koleji ve Paris Sorbonne mezunuydu. 7 dil biliyordu. Eniştesi Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın zorlamasıyla Dışişleri Bakanlığı'na girmişti. Şair Yahya Kemal'in elçi olarak bulunduğu Madrid'de o da katip düzeyinde görevliydi. Dipnot: